22. Kaçakçılar. Dantes daha gemiye bineli bir gün bile olmadan kimlerle yolculuk ettiğini anlamıştı. Başrahip Faria'dan eğitim almasa da Cenovalı Giovan Amelia gelkenlisinin saygın patronu Arapçadan Provence diline kadar Akdeniz denen bu büyük gölün etrafında konuşulan her dili az çok biliyordu. Bu durum onun her zaman sıkıcı ve bazen de boş boğaz olan çevirmenlere ihtiyaç duymadan denizde karşılaştığı gemilerle, kıyılar boyunca rastladığı küçük kayıklarla, limanların kenarlarındaki rıhtımların taşları üzerinde her zaman bulunan ve geçimlerini sağlayacak hiçbir olanakları olmadığı için, kendilerine bizzat Tanrı tarafından gönderildiğine inanılması gereken gizli ve gizemli kaynaklarla yaşamlarını sürdüren o atsız, kimliksiz, yurtsuz insanlarla iletişim kurmasını sağlıyordu. Tahmin edildiği gibi Dantes bir kaçakçı gemisindeydi. Bu yüzden patron Dantes'i gemiye kendisine belli bir güvensizlik duyarak kabul etmişti. Kıyıdaki gümrükçülerin hepsi tarafından çok iyi tanınıyordu. Ve bu gümrükçüler ile kendisi karşılıklı ustaca dolaplar çevirip durduklarından ilk başta Dantes'in mesleğin bazı sırlarını kavramak için bu dahiyane yöntemi kullanan gümrük müdürlüğünün ajanı olduğunu düşünmüştü. Ama Dantes'in adının yakınından geçerken sınavını başarıyla vermesi üzerine ona tamamen güvenmişti. Ardından if şatosunun üzerinde bir sorguç gibi yükselen o hafif buharı görüp patlama sesini duyduğunda aklına kralların şehirlere giriş çıkışlarında olduğu gibi toplarla selamlanan bir adamı gemisine aldığı gelmişti. Bu olasılık onu Dantes'in gümrükçü olmasından daha az endişelendiriyordu. Ama bu ikinci varsayım da yeni tayfasının muhteşem sükuneti karşısında ilki gibi kısa süre sonra hükmünü yitirdi. Edmund'un şöyle bir avantajı vardı. Patronu Edmund'un kim olduğunu bilmiyordu ama Edmund onun kim olduğunu biliyordu. Yaşlı denizci ve tayfalar her yolu denese de kendine hakim olup hiçbir itirafta bulunmadı. Marsilya kadar iyi tanıdığı Napoli ve Malta ile ilgili ayrıntılı bilgiler verirken, hafızasının gücüyle ilk başta anlattığı hikayesine sadık kalıyordu. Uysallığı, denizcilik konusundaki birikimi ve kimliğini bilgece gizlemesi sayesinde ne kadar kurnaz olursa olsun oyuna gelen Cenovalı kaptan olmuştu. Üstelik Cenovalı, belki de sadece bilmeleri gerekenleri bilen ve sadece inanmanın çıkarına olduğu şeylere inanan o yetingen insanlar gibiydi. İşte Livorno'ya bu koşullar altında varıldı. Edmund'un yeni bir sınavdan geçmesi gerekiyordu. 14 yıldır görmediği kendisini tanıyabilecek miydi? Genç adamın nasıl göründüğü hakkında yeterince kesin bir anıyı saklamıştı. Şimdiki adamın nasıl göründüğünü görecekti. Arkadaşlarının gözünde adağı yerine gelmişti. Daha önce Livorno'ya yaklaşık 20 kez geldiği için St. Ferdinand Caddesi'nde bir berber tanıyordu. Sakalını ve saçlarını kestirmek için berbere girdi. Berber, yüzü Titya'nın güzel başlarından birine benzeyen uzun saçlı, gür sakallı bu adama şaşkınlıkla baktı. O dönemde saçları ve sakalları uzatmak henüz moda değildi. Günümüzde ise bir berber böylesine güçlü, fiziken üstün bir adamın uzun saç ve sakaldan yoksun kalmayı kabullenmesine şaşardı. Livornolu berber hiçbir şey söylemeden işe koyuldu. Tıraş bittiğinde, sakalı tamamen kesildiğinde, saçları eski kısalığına kavuştuğunda Edmund bir ayna isteyip kendine baktı. Söylediğimiz gibi 33 yaşındaydı ve 14 yıllık hapis hayatı yüz ifadesinde büyük bir manevi değişiklik yaratmış gibiydi. Dantes, if şatosuna hayatının ilk adımlarını kolay atmış ve geleceğinin de doğal bir şekilde geçmişini izleyeceğine güvenmiş, mutlu bir delikanlının yuvarlak, güleç, ışıltılar saçan yüzüyle girmişti. Ama şimdi her şey farklıydı. Yuvarlak yüzü uzamış, gülen dudaklarında kararlılığını belli eden katı ve keskin çizgiler belirmiş, kaşları düşünceli bir ifadeyi yansıtacak biçimde tek bir yay gibi birleşmişti. Gözleri derinliklerinden ara sıra kasvetli şimşeklerin, insan kaçkınlığının, kinin fışkırdığı büyük bir kaderin izlerini taşıyordu. Uzun süre gün ışığından ve güneşin huzmelerinden mahrum kalmış olan teni, kuzey insanlarının siyah saçlarla çevrelendiğinde aristokratik bir güzelliği dışa vuran yüzlerinde rastlanan mat rengi almıştı. Ayrıca edindiği bilgi birikimi yüzüne zekice bir güven duygusunun halesini yansıtıyordu. Boyu oldukça uzundu, bunun yanında gücünü kendi içinde tutmaya alışmış bir bedenin dinçliğine sahipti. Canlı ve ince hatlarının zerafetinin yerini yuvarlak ve kaslı hatların sertliği almıştı. duaların, hıçkırıkların, lanet okumaların değiştirdiği sesine gelince, bazen garip bir uysallığı dışa vuran bir tınıyla yankılanıyor, bazen de katı ve adeta boğuk bir vurguyla çıkıyordu. Ayrıca sürekli loş ışığa ve karanlığa maruz kalan gözleri, tıpkı bir sırtlanın ve kurdunkiler gibi, gece karanlığında nesneleri seçebilme yeteneğine kavuşmuştu. Edmund kendisini görünce gülümsedi. En yakın dostu bile, dostu kaldıysa tabii, onu tanıyamayacaktı. Neredeyse kendi kendini bile tanıyamıyordu. Giovan Amelia'nın tayfasına Edmund gibi yetenekli bir denizcinin katılmasına çok önem veren patronu, ona gelecekte elde edeceği gelirlerden avans vermeyi önermiş ve Edmund da kabul etmişti. İlk dönüşümü gerçekleştiren berberden çıkınca ilk işi bir dükkana girip çok sade beyaz bir pantolon, çizgili bir gömlek ve frigya başlığından oluşan bir tayfa kıyafeti almak oldu. Jacopo'ya giysilerini geri veren Edmund, hikayesini yeniden anlatmak zorunda kaldığı patronunun karşısına bu kıyafetlerle çıktı. Patron bu zarif ve kibar tayfanın yarı ölü, saçları argilerle kaplı, çıplak bedeni sırılsıklamken gemisini aldığı adam olduğuna inanamıyordu. Güleç yüzünden cesaret alan patron, Edmund'a yanında çalışmaya devam etmesi önerisini yineledi. Ama planları olan Dantes bu öneriyi ancak 3 aylığına kabul etti. Zaten Giovanna Amelia'nın zaman kaybetmemeyi ilke haline getirmiş bir patronun emirlerini büyük bir gayretle yerine getiren bir mürettebatı vardı. Livorno'ya varalı henüz bir hafta olmuştu ki geminin ambarları renkli müslinlerle, kaçak pamuklarla, İngiliz pudrasıyla, rejinin damgasını basmayı unuttuğu tütün sandıklarıyla dolmuştu. Tüm bunları gümrük işlemlerinin uygulanmadığı serbest bir liman olan Livorno'dan çıkarmak ve Korsika kıyılarına ulaştırmak gerekiyordu. Bazı spekülatörler bu yükü Fransa'ya naklediyorlardı. Edmund yola çıkıldığında gençliğinin ilk ufku olan ve zindanda sıklıkla rüyalarına giren o mavi denizi yeniden gözleriyle taradı. Gorgon'u sağında, Pianosa'yı solunda bırakarak Paoli ve Napolyon'un ülkesine doğru yol aldı. Ertesi gün her zamanki gibi erken saatte güverteye çıkan patron, gemisinin küpeştesine yaslanmış Dantes'in doğan güneşin pembe bir ışıkla donattığı granit bir kaya yığınına baktığını fark etti. Burası Monte Cristo adasıydı. Adayı sancak tarafında yaklaşık 3 çeyrek fersah geride bırakan Giovanna Amelia, Korsika'ya doğru yoluna devam etti. Dantes, ismi zihninde onca yankılanan bu adanın yanından geçerken, o vaat edilmiş toprağa ulaşmak için yapması gereken tek şeyin denizi atlamak olduğunu ve yarım saat içinde orada olacağını düşünüyordu. Ama hazineyi çıkarmak için aleti, edevatı, onu korumak için silahları olmaksızın orada ne yapabilirdi ki? Üstelik tayfa ve patron onun hakkında ne düşünürdü? Beklemek gerekiyordu. Ne mutlu ki Dantes beklemeyi biliyordu. Özgürlüğü için 14 yıl beklemişti. Artık özgür olduğuna göre zenginliğe kavuşmak için 6 ay ya da 1 yıl bekleyebilirdi. Zenginliğe kavuşmaksızın özgür kalması önerilse kabul etmeyecek miydi? Zaten bu zenginlik tamamen hayal ürünü değil miydi? Zavallı başrahip Faria'nın hasta beyninde doğmuş ve onunla birlikte ölmüş olamaz mıydı? Yine de Kardinal Spada'nın mektubu ilginç bir şekilde kesindi. Ve Dantes tek kelimesini bile unutmadığı o mektubu hafızasında baştan sona tekrarlıyordu. Akşam olduğunda Edmund, alacakaranlığın beraberinde getirdiği her renkle boyanmış adanın karanlıkta herkes için gözden kaybolduğunu fark etti. Ama o hiç kuşkusuz zindanın karanlığına alışmış gözleriyle adayı hala görebiliyordu. Çünkü güvertede en son o kalmıştı. Ertesi sabah uyandıklarında gemi Aleria açıklarındaydı. Bütün gün kıyı boyunca yol alındı. Akşam kıyıda ateşler yandı. Bu ateşlerin yerlerine bakılarak yük indirileceği anlaşılabilirdi. Çünkü küçük geminin bayrak direğine bir flama yerine fener asılmıştı. Ve kıyıya bir tüfek menzili kadar yaklaşıldı. Dantes, Giovanna Amelia'nın kaptanının karaya yaklaşırken, hiç kuşkusuz bu olağanüstü koşullar için bir bordaya, bin adım öteye hiç ses çıkarmadan yarım kilo ağırlığında dörtlük bir mermi gönderebilen uzun menzilli tüfeklere benzer iki ince, uzun top yerleştirdiğini fark etmişti. Ama o akşamki önlemler gereksizdi. Her şey olağanüstü bir sükunet ve beklenmedik bir doğallıkla gerçekleşti. Dört kayık çok ses çıkarmadan gemiye yaklaştı ve gemi de kuşkusuz onlara olan saygısını belli etmek üzere kendi kayığını denize indirdi. Beş kayığın yoğun çalışması sonucunda sabah 2'de Giovanna Amelia'nın ambarındaki yükün tamamı karaya indirilmişti. Giovan Amelia'nın patronu düzenli bir adam olduğu için ganimetten kazanılan paralar hemen o gece paylaşıldı. Her tayfaya bizim paramıza göre 80 franga tekabül eden 100 Toskana lirası dağıtıldı. Ama yolculuk henüz sona ermemişti. Sardinya'ya doğru yola çıkıldı. Boşaltılan geminin yeniden yüklenmesi gerekiyordu. İkinci görev de Giovan Amelia'nın talihine uygun bir şekilde yerine getirildi. Luca Dukalı için yapılan yeni yükleme, Havana purolarıyla Jerez de la Frontera ve Malaga şaraplarından oluşuyordu. Orada Giovan Amelia'nın patronunun ezeli düşmanı olan gümrük müdürüyle bir çatışma yaşandı. Bir gümrükçü sırtüstü yere yığıldı ve iki tayfa yaralandı. Bir merminin sol omuzunu delip geçtiği Dantes'te yaralanan bu iki tayfadan biriydi. Dantes bu çatışmadan ve bu yaradan adeta memnundu. Bu zorlu eğitimler ona tehlikeye hangi gözle baktığını, acıya hangi yürekle katlandığını öğretmişlerdi. Tehlikeye gülümsemiş ve mermi kendisine isabet ettiğinde Yunan filozof gibi ''Acı, sen bir kötülük değilsin.'' demişti. Ardından ölümcül bir yara alan gümrükçüye bakmış ve kah yaşadığı şoktan kah da insani duyguları köreldiğinden bu görüntüden çok az etkilenmişti. Dantes kat etmek istediği yoldaydı ve ulaşmak istediği hedefe doğru yürüyordu. Yüreği göğsünde taşlaşıyordu. Zaten yere düştüğünü gören ve öldüğünü sanan Jacopo ona doğru atılmış ve onu ayağa kaldırdıktan sonra yarasını en yakın dostun yapacağı gibi tedavi etmişti. Arkadaşından parsadaki payını miras bırakması dışında bir beklentisi olmayacak bu adam, onun öldüğünü sanınca bu kadar üzüldüğüne göre, demek dünya Doktor Pangloss'un düşündüğü kadar iyi olmasa da Dantes'in sandığı kadar kötü değildi. Ne mutlu ki Edmund söylediğimiz gibi sadece yaralanmıştı. Bir zamanlar yaşlı Sardinyalı kadınların toplayıp kaçakçılara sattıkları bazı otlar sayesinde yara hızla kapandı. Bunun üzerine Jacopo'yu denemek isteyen Dantes, kendisine gösterdiği özene karşı ona parsadaki payını önerdi. Ama gücenen Jacopo bu teklifi geri çevirdi. Jacopo ilk gördüğü andan beri Edmund'a sevgi dolu bir yakınlıkla bağlanmıştı. Edmund da ona bir ölçüde sevgi besliyordu. Ama Jacopo fazlasını beklemiyordu. Edmund'un konumunun olağanüstü yüceliğini, Edmund'un başkalarından gizlemeyi başardığı bu üstünlüğü içgüdüsel olarak tahmin etmişti. Ve yürekli denizci Edmund'un kendisine ayırdığı bu sevgi kırıntısından memnundu. Böylece gemi, yelkenlerini dolduran rüzgar sayesinde bu mavi denizde sadece dümencinin çabasıyla güvenli bir şekilde yol alırken, eline bir deniz haritası alan Edmund, tıpkı zavallı başrahip Faria'nın kendisine eğittiği gibi, Jacopo'ya bilgi veriyordu. Ona kıyılardaki maden yataklarını gösteriyor, pusulanın değişimlerinin nedenini açıklıyor, başlarımızın üstünde açılmış gökyüzü denen ve Tanrı'nın mavinin üzerine elmas harflerle yazdığı o büyük kitabı öğretiyordu. Ve Jacopo ona, benim gibi zavallı bir tayfanın bütün bunları öğrenmesi neye yarar diye sorduğunda Edmund'un yanıtı şöyle oluyordu. Kim bilir, belki günün birinde bir geminin kaptanı olursun, vatandaşın Bonaparte imparator oldu. Jacopo'nun Korsikalı olduğunu söylemeyi unutmuştuk. 2,5 ay peş peşe yolculuklarla geçip gitmişti. Bir zamanların yürekli denizcisi Edmund ayrıca usta bir kısa yol kaptanı olmuş, kıyının bütün kaçakçıları ile ilişkiler kurmuş, bu yarı korsanların kendi aralarında anlaşmak için kullandıkları gizli işaretlerin hepsini öğrenmişti. Monte Cristo adasının önünden 20 kez geçse de bir kere bile oraya ayak basmaya fırsat bulamamıştı. Bunun üzerine bir karar verdi. Giovan Amelia'nın patronuyla sözleşmesi biter bitmez kendi adına küçük bir kayık kiralayacak, Dantes bunu yapabilirdi çünkü yolculukları sırasında az da olsa bir miktar para biriktirmişti ve herhangi bir bahaneyle Monte Cristo adasına gidecekti. Orada araştırmalarını tamamen özgürce yapabilecekti. Yine de tam anlamıyla özgür olamayacaktı çünkü hiç kuşkusuz kendisini oraya götürenler tarafından gözetlenecekti. Ama bu dünyada bir şeyleri göze almak gerekiyordu. Zindan Edmund'a temkinlilik kazandırmıştı ve hiçbir şeyi riske atmak istemiyordu. Ama gelişmiş hayal gücüne rağmen gitmeyi onca istediği adaya birileri tarafından götürülmekten başka çare bulamadı. Kendisine büyük bir güven besleyen ve yanında çalışmasını çok isteyen patron, bir akşam koluna girip onu Oglio sokağında Livorno'nun en ünlü kaçakçılarının toplandığı bir meyhaneye götürdüğünde aynı tereddütü yaşıyordu. Kıyıdaki işler genellikle orada konuşulurdu. Daha önce bu denizci borsasına 2-3 kez girmiş olan Dantes, yaklaşık 2000 fersah uzunluğundaki bir kıyının bu atılgan yağmacılarını gördüğünde kendi kendine Aynı ya da farklı görüşlere sahip bu kaçakçılara iradesiyle nüfuzunu dayatan bir insanın ne denli güçlü hissedebileceğini sormuştu. Bu kez büyük bir iş söz konusuydu. Türk halılarıyla, Orta Doğu ve Kaşmir kumaşlarıyla yüklü bir gemi için değiş tokuşu uygun tarafsız bir bölge bulmak, ardından bu yükü Fransa kıyılarına ulaştırmayı denemek gerekiyordu. Başarılı olunursa parsa çok büyüktü. Herkese 50-60 piastra düşecekti. Giovan Amelia'nın patronu, tamamen ıssız olan, askerlerin ve gümrükçülerin hiç uğramadığı, Yunan tanrıları zamanında günümüzde ayrı tutulan ama ilk çağda aynı kategoriye düştüğü anlaşılan tüccar ve hırsızların ortak tanrısı Merkür tarafından denizin ortasında bırakılmış gibi görünen Monte Cristo adasını önerdi. Monte Cristo adını duyan Dantes sevinçten ürperdi. Heyecanını gizlemek için ayağa kalkıp dünyanın bilinen bütün bölgesel dillerinin Sabirce'de bir araya geldiği dumanlı meyhanede bir tur attı. Konuşan iki adamın yanına yaklaştığında Monte Cristo adasına çıkılacağı ve bu yolculuk için ertesi akşam harekete geçileceğinin kararlaştırıldığını öğrendi. Kendisine danışılan Dantes, adanın her açıdan güvenli olduğunu ve büyük girişimlerin başarıya ulaşmaları için hızla tamamlanmaları gerektiğini söyledi. Böylece kararlaştırılan programda hiçbir değişiklik yapılmadı. Ertesi akşam yolculuk hazırlıklarına başlanması ve deniz sakin, rüzgar müsait olursa öbür akşam tarafsız adaya doğru yola çıkılması uygun görüldü.